Akinari Ueda. Rüyadaki Sazan. Seslendiren Akın Altan. Enchō döneminde, Mii tapınağında, Kogi adında bir keşiş yaşıyordu. Kogi, yetenekli bir ressam olarak da tanınıyordu. Ancak kendini diğerleri gibi, Buda, dağ, nehir, kuş ve çiçek resimleri yapmakla sınırlamıyordu. Kogi, daha çok balıkların resmini yapmayı severdi. Tapınak işlerinden muaf olduğu günlerde küçük bir kayıkla Biwa Gölü'ne açılır, balıkçıların tuttukları balıkları satın alır, sonra balıkları göle geri bırakır ve balıkların suda oynaşmalarını izleyerek onların resimlerini yapardı. Bunu yıllar içinde tekrarlaya tekrarlaya yeteneğini daha da ilerletmiş ve son derece usta bir ressam olmuştu. Kogi bir keresinde bir resim üzerinde çalışırken yorgunluktan uyuyakalmış, rüyasında suya daldığını ve irili ufaklı çeşitli balıkların arasında yüzdüğünü görmüştü. Uyandığında hemen rüyasında gördüklerini çizdi ve rüyadaki sazan adını verdiği bu resmi duvara astı. Sanatına hayran olan insanlar bu resme sahip olabilmek için ona adeta yalvardılar. Fakat Kogi, çiçek, kuş ve manzara resimlerini isteyen herkese hiç düşünmeden cömertçe dağıtmasına rağmen, sazan resimlerini asla kimseye vermezdi. İş, sazanları tasvir eden resimlere gelince, bu istekleri her defasında reddeder ve şaka yollu şöyle derdi. "Söyleyin bana, bir keşiş kendi çocuğu gibi yetiştirdiği balıkları, gözünü bile kırpmadan, canlıları öldüren ve taze et yiyen insanlara nasıl verebilir? Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" Resimlerinin ünü ve onun bu şakası meşhur olmuş, tüm ülkeye yayılmıştı. Günler bu şekilde geçip gidiyordu ki, Kogi bir gün ansızın hastalandı. 7. gün gözleri kapandı, nefesi kesildi ve bilincini kaybetti. Müritleri ve arkadaşları onun ölümüyle kahroldular. Onu sevenler yas tutmak için bir araya geldiler. Fakat göğsünün hala sıcak olduğunu ve bedenin soğumadığını fark ettiler. İyileşebileceğini düşünerek yanı başında nöbet tutmaya başladılar. Aradan 3 gün geçti. Kogi, vücudunu biraz kımıldatmaya başladı. 4. gün, aniden kollarını ve bacaklarını hareket ettirdi, derin bir nefes aldı ve gözlerini açtı. Sanki uykudan henüz uyanmış bir adam gibi yatağına oturup çevresinde toplanmış olanlara şöyle sordu. "İnsanlar dünyasını unuttum. Kaç gündür bu haldeyim?" Müritleri ve arkadaşları, Kogi'nin hayata dönmesine elbette çok sevinmişlerdi. Hepsi bir ağızdan yanıt verdi. "Üstad, 3 gün önce nefesiniz durdu. Hem tapınağın hizmetkarları hem de dostlarınız cenaze töreninizi nasıl yapacağımızı tartışmak için toplandık. Ancak göğsünüzün sıcak olduğunu fark ederek sizi tabuta koymadan izlemeye ve ne olacağını görmeye karar verdik. Ve siz canlandınız. Sizi gömmediğimiz için hepimiz çok seviniyoruz." Kogi başını sallayarak şöyle dedi. "Şimdi biriniz Taira Nosuke'nin köşküne gitsin ve ona şöyle söylesin. Keşiş Kogi mucizevi bir şekilde canlandı. Şimdi sakenizi içebilir, balığınızı yiyebilirsiniz. Ama ziyafetinize lütfen kısa bir süre ara verip tapınağımıza buyurun. Kogi size çok ilginç bir şey söylemek istiyor. Ayrıca eve giden haberci, Taira Nosuke'nin evinde neler olduğuna iyice baksın. Taira Nosuke'nin kendine bir ziyafet çekmekte olduğunu görecek." Orada bulunanlardan biri hemen Taira Nosuke'nin köşküne gitti. Kogi'nin sözlerini köşkün hizmetçisine iletti ve sonra gizlice içeriye baktı. Ev sahibi Taira Nosuke küçük kardeşi Juro, uşağı Kamori ve diğerleri bir daire şeklinde oturmuş, sake içiyorlardı. Haberci elinde olmadan irkildi. Çünkü gördüğü sahne tam da üstadı Kogi'nin söylediği gibiydi. Gerçekten de evde bir ziyafet verilmekteydi. Köşkte ziyafette olanlar da Kogi'nin mesajını duyduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Taira Nosuke hemen yemek çubuklarını bıraktı, Juro ve Kamori'yi de yanına alarak tapınağa koştu. Başını yastıktan kaldıran Kogi, ziyaretçisine geldiği için teşekkür etti. Taira Nosuke de Kogi'yi iyileştiği için tebrik etti. Kısa bir sessizlikten sonra Kogi, ''Sana bir soru sormama izin ver. Bunshi isimli balıkçıdan hiç balık aldın mı?'' Afallayan Taira Nosuke, ''Evet, nereden biliyorsunuz?'' diye yanıt verdi. Kogi sözlerine devam etti. ''Balıkçı Bunshi içinde büyük bir balık olan bir sepetle sizin köşkünüze geldi. O sırada sen ve kardeşin güney kanadındaki odada Go oynuyordunuz. Kamori de senin yanına oturmuş, büyük bir şeftali yiyerek oyununuzu izliyordu. Balıkçı size getirdiği balığı gösterdiğinde çok sevindiniz. Ona tepsi üzerinde duran şeftalilerden birini verdiniz ve sake ikram ettiniz. Aşçınız da balığı sepetten çıkardı ve ince dilimler halinde kesti. Buraya kadar her şey sana anlattığım gibi, değil mi?'' Taira Nosuke ve yanındakiler duydukları karşısında adeta donup kalmışlardı. Kogi'den tüm bunları nasıl bildiğini açıklamasını istediler. Kogi şunları söyledi. ''Hastalığımın neden olduğu ıstırap dayanılmaz hale gelmişti. Acı inanılmaz bir şekilde canımı yakıyordu. Nefesimin kesildiğinin farkında değildim. Ateşimin biraz olsun geçmesini umarak değneğime yaslandım ve kapıdan dışarı çıktım. Birden kendimi daha iyi hissettim. Kafesinden masmavi gökyüzüne salıverilmiş bir kuş gibiydim. Dağları ve köyleri aşarak göl kenarına ulaştım. Açık yeşim renkli suyu gördüğümde gerçekliğin kaybolduğunu hissettim. Ve sadece rüyalarımda balığa dönüştüğümde yaşadığım hazzı tatmak istedim. Kıyafetlerimi çıkararak kendimi suya bıraktım. Derinlere daldım. Ve suyun derinliklerinde özgürce yüzdüm. Uzun bir süre suyun içinde gönlümce eğlendim. Şimdi anlıyorum ki hepsi aptalca bir rüyaydı. Çocukluğumdan beri suya alışkın biriyim. Ancak benim gibi biri bile asla suda bir balık kadar rahat yüzemez. Tüm kalbimle bir balık gibi yüzebilmeyi dilemeye başladım. O sırada aniden yanımda büyük bir balık belirdi ve bana şöyle dedi. ''Saygıdeğer keşiş, arzunuzu yerine getirmek hiç de zor değil. Lütfen burada bekleyin.'' Sonra derinlere doğru daldı ve gözden kayboldu. Çok geçmeden yanında bir sürü balıkla tekrar geri döndü. Balığın sırtındaysa sanki ata biner gibi oturmuş, başında bir taç olan ve cübbe giymiş bir adam vardı. Bu adam bana, ''Size göl hükümdarından bir mesaj getirdim. Göl hükümdarı, ey yaşlı keşiş, insanlar tarafından yakalanan balıkları salıvererek çok iyi bir iş yaptın. Şimdi de suya girdin ve bir balık gibi yüzmek istiyorsun. Bir süreliğine seni altın sazan görünümüne sokup su dünyasının tadını çıkarmanı sağlayacağım. Sana altın sazan kaftanını armağan ediyorum ve konukseverliğimi sunuyorum. Ancak yeme aldanıp da oltaya takılmamaya dikkat etmelisin. Yoksa hayatını kaybedebilirsin,'' diyor. Dedikten sonra ortadan kayboldu. Kendime baktım. bir sazana dönüşmüş olduğumu ve tüm bedenimin ışıl ışıl parıldayan altın pullarla kaplı olduğunu gördün. Bunu hiç de garip bulmadan kuyruğumu savurdum. Yüzgeçlerimi hareket ettirdim ve suyun içinde istediğim gibi gezmeye başladım. Canım nereye isterse, oradan oraya büyük bir keyifle yüzdüm. İlk olarak Nagara Dağı'ndan esen rüzgarların yükselttiği dalgalar beni kıyıya getirdi. Ama burada, Shiga Körfezi'nin kenarında dolaşırken, su kenarında yürüyen insanlar gördüm ve çok korktum. Bu yüzden Hira Dağı'nın gölgesinin düştüğü derinliklere dalmaya çalıştım. Fakat gece olduğunda Katada'daki balıkçı teknelerinden ışıkları gördüm. Gece berraktı. Kagami Dağı'nın gümüş renkli zirvesinde suyun yüzeyini aydınlatan berrak bir ay parlıyordu. Okino ve Chikubu adalarıyla yakındaki bir tapınağın suya yansıyan kırmızı çitleri o kadar güzeldi ki, bu güzellik karşısında öylesine büyülenmiştim ki, Asazuma yönünden gelen bir tekneyi fark etmedim. Tekne yanımdan geçti ve ben de bir yana doğru savruldum. Suyun içindeyken beni korkutan birçok şey oldu. Yabase yönünden gelen teknelerin kürekleri ve Seta Köprüsü'ndeki muhafızların ayak seslerinden sürekli kaçtım. Sadece hava sıcakken yüzeye yakın yüzüyordum. Serin ve rüzgarlı günlerde ise derin yerlere iniyordum. Bir gün yüzerken aniden acıktığımı hissettim ve yiyecek bir şeyler bulmak için gölün etrafında dolaşmaya başladım. Derken balıkçı Bunshi'nin suya bırakmış olduğu ucunda yem olan bir kanca gördüm. Yem çok güzel görünüyordu. Sonra göl hükümdarının uyarısını hatırladım. Ayrıca kendime şöyle dedim. Ben Buda'nın öğrencisiyim. Biraz acıktım diye hemen balık yeminin üzerine atlamak bana yakışmaz. Yiyecek bulamadığım için balık yemi yemeye nasıl tenezzül ederim? Böyle düşünerek hızla oradan uzaklaştım. Fakat zamanla açlığım giderek daha da arttı. Artık açlığa dayanamıyordum. Şöyle düşündüm. Yemi yutsam bile yakalanacak kadar ahmak mıyım? Bir kere yutmakla yemin müptelası da olmayacağım. Sadece karnımı doyuracağım. Balıkçı Bunshi eski bir tanıdığım olduğu için utanmama gerek olmadığına karar verdim ve yeme doğru yaklaştım. Yemi yutmamla birlikte Bunshi'nin ipi çekip beni sudan dışarı çıkarması bir oldu. Bunshi'ye hemen dur, ne yapıyorsun, bırak beni diye bağırdım. Ancak Bunshi beni duymuyor gibiydi. Çenemden bir ip geçirdi, kayığını kıyıdaki kamışlara bağladı. Beni bir sepete koydu ve aceleyle evinize doğru yöneldi. Bunshi evinize girdiğinde sen güney kanadındaki odadaydın ve kardeşinle go oynuyordun. Kamori de yanınıza oturmuş meyve yiyordu. Bunshi'nin getirdiği büyük balığı gördüğünüzde hepiniz çok mutlu oldunuz. Bense o sırada tüm gücümle bağırıyordum. Benim, ben, Kogi'yi unuttunuz mu? Beni serbest bırakın, tapınağa geri döneyim. Tekrar tekrar bağırdım. Ama sen duymamış gibi yaptın ve sadece mutlu bir şekilde ellerini çırptın. Hemen sonrasında aşçınız beni sepetten çıkardı. Doğrama tahtasının üzerine koydu. Sol elinin parmaklarıyla iki gözüme sertçe bastırdı. Sağ eline iyi bilenmiş bir bıçak aldı ve bu keskin bıçağı havaya doğru kaldırdı. Aşçı beni tam kesecekken can havliyle çırpınmaya ve çığlık atmaya başladım. Buda'nın bir öğrencisini bu şekilde nasıl öldürürsünüz? Yardım edin, kurtarın beni. Kogi'nin anlattıklarını dinleyenler şaşkına dönmüştü. Tairo Nosuke, evet, doğru, dedi. Balığın ağzını defalarca açtığını gördüm ama tek kelime duymadım. Böyle bir şeyi kendi gözlerimle görmüş olduğuma inanamıyorum. Tairanosuke hemen evine bir haberci göndererek kalan balık dilimlerini göle attırdı. Kısa süre sonra Kogi tamamen iyileşti ve uzun yıllar daha yaşadı. Kader tarafından onun için belirlenen süre sona erdiğinde bu dünyadan ayrıldı. Ölümünden önce ise kendi çizdiği tüm sazan resimlerini gölün sularına bıraktı. Resimlerdeki boyalı sazanlar kağıtlardan ayrıldılar ve neşe içerisinde oynaşarak suların derinliklerinde kayboldular. Bu nedenle ne yazık ki Kogi'nin resimleri günümüze kadar ulaşamadı. Kogi'nin öğrencisi olan Narimitsu, hocasının tüm yeteneklerini miras aldı ve kendi döneminde tanınmış bir sanatçı oldu. Bir rivayette Narimitsu'nun Kanyin Sarayı'ndaki bir sürgülü kapıya horoz resmi çizdiği ve bu çizimi gören canlı bir horozun resmi gerçek sanarak üzerine atıldığı anlatılır. Son.